Çalışanların Dünyası.
Efendim merhabalar, Ankara'dan sesleniyoruz sizlere. Başkentimize, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. Birlikteliğimiz Çalışanların Dünyası başlıyor. Programı sizler için hazırlayanlar Kadriye Şenel ve daimi konuğumuz Tarkan Zengin Beyefendi. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Osman Orkunkara. Yaklaşık 40 dakika boyunca bugün birlikte olmayı düşünüyoruz sizlerle. Hemen hatırlatmak istiyorum. Sorularınız olursa konuşacağımız konularla ilgili ki az sonra geçeceğiz konularımıza. Artı 90 312 463 34 19 463 34 21 sorularınız için bu numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyicilerimiz, buyurunuz efendim, Çalışanların Dünyası başlıyor. Sürekli konuğumuz, daimi konuğumuz, aslında programımızın temeli Sayın Tarkan Zengin yanımızda. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ediyorum Orkun Bey.
Ramazan ayındayız. İslam aleminde, Müslüman ülkelerde ya da Müslümanların yaşadığı ülkelerde Müslümanların oruçlarını tuttuğu bir ay. Dolayısıyla bu güzel, bu mübarek görevi yerine getirirken biraz da hani zorlandığımız diğer aylara nazaran, her, yani tabii ki isteyerek yaptığımız ama biraz da böyle nefsimizi, bedenimizi, kendimizi zorladığımız bir dönem değil mi efendim Ramazan ayı?
Evet. Şöyle Orkun Bey, Ramazan ayı rahmet ve bereket ayı olarak bilinir. Çalışma hayatı açısından da aslında sizin bahsettiğiniz gibi verimliliğin düştüğü, belki de tartışıldığı bir ay. Bu nedenle de çalışanların hani mesai düzenlemesine ilişkin, yemek parasına ilişkin,
yani bu konuda ilişkin, bu konuda oruç tutanlara Ramazan ayında o Ramazan'ı yaşayanlara kolaylıklar sağlanıyor mu,
evet,
diye sorayım.
Doğru. Öncelikle yasada da, teamüllerde de, uygulamada da bunun sağladığı kolaylıkları görebiliyoruz.
Evet.
Her Ramazan başladığında zaten iş yerlerinde öteden beri var olan bir takım uygulamalar oluyor. Mesai düzenlemesi yapılıyor. Burada da işte iş yerinin niteliğine göre diyelim ki oruç tutan insanlar için mesainin biraz daha geç başlaması, çünkü sahura kalkıldığı için,
evet,
biraz da erken mesai bırakma gibi bir takım kolaylıklar sağlanabiliyor.
Hı hı.
Çünkü oruçlu insanlar öğlen tatili de yapmadığı için bu tür kolaylıklar bizim düzenlemelerimizde yer alıyor.
Aslında yine aynı saati çalışmış oluyorlar sanırım, değil mi? Orada, çünkü öğle arası o bir ya da bir buçuk saatlik o ara olmuyor. İşte işe biraz geç gelerek, biraz erken çıkarak o bir buçuk saati öğle arası çalışarak telafi ediyor aslında çalışanlar.
Ediyor, evet. Orada Orkun Bey şunu hatırlatmanız iyi oldu. Yani mesai düzenlemesi yapılırken işverenlerin dikkat etmesi gereken en önemli şey çalışma saatlerinin artırılmamasıdır.
Evet.
Yani geç başlatıyorum ya da erken bırakıyorum diye iş kanunumuz çok açık ve net bir biçimde çalışma saatinin haftalık 45 saati geçemeyeceğini
tabii, tabii,
hüküm altına bağlamış.
Evet.
Ya yani bu nedenle örneğin mesai 9'da başlayıp 6'da bitiyor normal zamanlar içerisinde. İşte 1,5 saatlik bir dinlenme var, öğlen dinlenmesi. İşveren şunu yapabilir, saat diyelim ki 9'da başlayan mesaiyi 10'a alabilir, yani bir saat öteleyebilir. Akşamda diyelim ki 6'da biten mesai 5.30'a çekebilir. O 1.5 saatlik dinimi böylelikle çalışanlara, yani hem çalışma saatlerinde bir azalma olmuyor ama çalışana Ramazan nedeniyle bir kolaylık sağlanmış oluyor. Hatta bazı işverenler Orkun Bey şunu da yapıyor. Örneğin özellikle bizim gibi büyük şehirlerde, işte Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerlerde yaşayanların trafik meselesi var. Trafikten dolayı insanların iftara yetişmeme durumu olabiliyor.
Evet.
O nedenle bazı işverenler de örneğin az önce bahsettiğimiz uygulamayı yarım saatte kendisinden fedakarlık ederek bir saat önceden çalışanla izin verip erkenden gönderebiliyor.
Ne güzel uygulamalar, ne anlayışlı uygulamalar,
evet,
değil mi?
İnsani şeyler, evet. Yani çalışma hayatı elbette ki insanın olduğu bir şey. Dolayısıyla yani bu oruç tutan ya da tutmayan fark etmiyor. İnsanlara evet. sağlanan önemli bir kolaylık. Bu aynı zamanda Orkun Bey, yani işverenlerin de verimliliğini artıran, yani çalışanların bu anlamda durumlarına uygun bir düzenleme yaptığınız takdirde bu iş yerine verim olarak da
tabii
geri
ki,
dönüyor.
Tabii ki. Hem işinizi yani, daha çok seviyorsunuz. Orada size sağlanan kolaylıklar sizi iş yerinize bağlıyor.
Evet. İşverene karşı saygınız artıyor.
Tabii.
Bir de zaten hani şey, bu kişinin enerjisiyle ilgili de bir şey. Dolayısıyla yani akşamları sahura kalkmaktan dolayı uykusuz kalan insanlara diyelim ki bir saat bir kolaylık sağlamak, akşamda biraz daha erken gitmesini sağlamak, çalışanların iş yerine karşı da işine karşı da saygısını artıran
çok
önemli
güzel.
Bir etken olarak geri dönüyor.
Efendim az önce yemek parasından bahsettik. Bunu açacak olursak şahsen ben bilmiyorum, yemek parası başlığı altında bir miktar para mı veriliyor
evet.
çalışanlara?
Şimdi burada Orkun Bey, yani biz hani sadece kamu iş yerlerini düşünmeden Türkiye'de binlerce özel sektör iş yerleri var. Bunlar genellikle işçilerine yemek veriyorlar. Ya yemek nasıl veriliyor? İş yerinde yemek yapılıyorsa yemek veriliyor. Bazı işverenler ticket dediğimiz, kupon dediğimiz bir takım uygulamalar
bilet
veriyor. Bazıları da bir özel sektörden hizmet satın alarak çalışanlarına yemek veriyor. Yani hangi yolla olursa olsun, ister ticket, ister kendi yemekhanesinde yaptığı yemek, isterse dışarıdan aldığı hizmet olsun, buna şey deniyor. Yani çalışanlarına yemek hizmeti vermek anlamına geliyor. Bu tür durumda olanlarda da genelde iş yerlerinde uygulamada şöyle yapılıyor. Oruç tutan insanlara yani şu söylenebiliyor, kendileri de önceden bildiriyorlarsa o günkü yemek parasını, yani bir ay boyunca diyelim ki yemek yemeyecekse günlüğü işte 15 liradansa ya da işte 13 liradansa bu yemek yenen gün sayısıyla çarpılıyor. Bu
maaşlarına yansıyor.
Evet,
bu.
Maaşlarına evet. yansıyor. Yani zaten
bu yasal
Ramazan,
değil mi efendim?
Evet, yasal. Ramazan olmadığı
mecburi
takdirde
yani.
Her işverenin yemek verme mecburiyeti de bir şey
yok.
Söz konusu
yok. Böyle
ama
bir uygulama yapılabilir.
Uygulama da var. Şayet Orkun Bey toplu sözleşmede varsa, şayet işçinin işverenle imzaladığı sözleşmede varsa o yasal aynı zamanda. Yani bir zorunluluk.
Evet.
Ama mevcut yasalarımızda yani çalışanlara bu uzun yıllardır bir uygulama yapılıyor. Dolayısıyla kişi Ramazan'da oruç tutmadığı dönem için zaten yemek yemiş olacağı ücreti işverenler çalışanlarına bu şekilde
evet.
vermiş oluyor. Burada
buyurun.
Da tabii yemek parasını söylerken burada yani niye bu yapılıyor? Bir kere işverenlerin yine iş kanunumuz çerçevesinde çalışanlara ayrımcılık yapmamasına dair çok önemli bir hüküm var. Buradan kaynaklanıyor. Yani hiçbir işveren hani sen oruç tuttuğun için ben sana yemek parasını vermiyorum diyemeyeceği için çalışanlara bu tür 22 günlük örneğin öyle sayılıyor. Yani tatiller
çıkılınca hafta sonu tatilleri.
Yani 15 liradan verecekse bu çalışana işverenin 22 gün için Ramazan boyunca 330 lira bir yemek yardımını maaşında
güzel,
gösterip
evet.
vermesi gerekiyor.
İzin konusunda nedir efendim Ramazan ayındaki uygulama?
Burada da Orkun Bey şu tartışılıyor. Genelde Ramazan ayı başladığında belli çalışanlar izninin bir bölümünü Ramazan'da kullanmak istiyorlar.
Evet, daha rahat, daha
evet.
Yani iyi, hani geçirebilme, daha düşünceleri paralelinde geçirebilmek
evet.
için, değil mi?
Yani hani Ramazan'ı kendince değerlendirmek için şöyle hani bu kişinin izin süresi yine yasaya bağlı olarak değişebiliyor. Yine iş kanunumuzda 5 yıla kadar çalışanlar 14 iş günü, sonra 20 iş günü, 26 iş günü diye kişinin çalışma süresine bağlı olarak değişen izin hakları var.
Evet.
Bunlar toplu sözleşmeyle artırılabiliyor. Yani 14 gün 20 güne, 20 gün 26 güne, 26 gün 30 iş gününe çıkarılabiliyor. Burada kişi diyelim ki Ramazan'da 10 gün izin kullanmak isterse eğer iznini burada kullanabilir. Ancak şunu söyleyelim, işverenlerin şöyle bir hakkı var Orkun Bey. Yani diyelim ki bir iş yerinde 50 kişi çalışıyor ve 40 kişi aynı anda Ramazan'da izne çıkmak istiyor. Dolayısıyla bu iş yerinin planlaması, üretimini devam ettirmesi, sistemini devam ettirmesi için iş yerinin sevk ve idaresi işverene ait olduğu için yani her izin isteyene izin vermeme gibi bir hakkı da var yine kanunlarımızda. Dolayısıyla oradaki planlamayı yapabilir. Örneğin 40 kişiye değil de 10 kişiye izin verdiği takdirde iş planlarının bozulmayacağını anladığında verebilir.
Evet.
Burada da yine çalışanların şunu bilmesi lazım. Bu işverene gerek işverene verilen bir hak, planlamanın yapılması da işverenin olduğu için her izin isteyene izin vermek zorunda olmadığını ifade etmiş olalım.
Evet. Şimdi biz mesai düzenlemesi, yemek parası verilmesi, izin konusunda hakları sizden duyduk ama bir taraftan da şeyi merak ediyorum ben. Hani çalışanların, işverenlerden bunların haricinde başka beklentileri de olabilir. Örneğin ne gibi varsa beklentileri vardır efendim.
Şöyle Orkun Bey, Ramazanlarda genelde işverenler çalışanlarına gıda paketi yardımları yapıyorlar.
Evet.
Yani bu önemli bir beklenti. Bazı buna aynı yardım deniyor. Bir de nakdi yardımlar var. Bazı işverenler de nakdi yardım yapıyor. Yani Ramazan ayı geldiğinde örneğin çalışanına 1.000 liralık bir ikramiye veriyor. Çünkü Ramazan ayı aynı zamanda giderlerin arttığı bir ay olduğu için de çalışanlara böyle bir kolaylık sağlanıyor. Veya bir gıda kolisi verdiğinde yani bu bir gelenek haline gelmiş olabilir işveren. Birçok iş yerinde var bu. Dolayısıyla bunları da çalışanlar bekliyor. Buradan işverenlerimize yani aynı zamanda özellikle son dönemde gıda fiyatlarının biraz artması nedeniyle de
mesaj mı vermiş olalım diyorsunuz?
Evet, çalışanlara bu anlamda kolaylık sağlamaları.
Yine şeye mi bağlı, sözleşmeye mi bağlı?
Bu yok, sözleşmeye bağlı değil Orkun Bey. Zaten hani
yani özelde kamuda çalışan herkesi kapsayan bir
yok. Yani bunu şöyle belirtelim. Yani
ona göre ümitleneceğim ben de. Yani evet.
Evet. Sözleşmeler, toplu sözleşme dediğimiz çalışanlarla işverenler arasında bağlanan çalışma şartlarını, karşılıklı edim ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşmede yazıyorsa zaten verilmek zorunda.
Evet.
O çünkü toplu sözleşme yasa hükmündedir. Uygulanması gerekir. Bunun dışında da özellikle birçok özel sektörde bu bir teamül haline gelmiş. Yani işveren her Ramazan geldiğinde Ramazan ilk haftasında çalışanlarına işte büyüklüğüne göre değişen gıda paketleri veriyor. Biz de televizyonlardan da görüyoruz. Hani çalışanlarınız için ya da gıda paketleri almanız için şunları marketlerde biliyorsunuz reklamlar başlıyor. Bunun bir nedeni de bu. Yani 100 çalışanı var, 100 tane gıda paketi alıyor ve çalışanlarına dağıtıyor. Bu nedenle biz hani bunu çalışanların Ramazan ayında bir beklentisi yapmamış işverenler için de bu Ramazan belki ilk uygulamanın başladığı ayda
yani böyle olabilir. Bir durum söz konusu yapılırsa da daha önce söylediğimiz gibi güzel duyguları, düşünceleri, hareketleri beraberinde getiren bir uygulama.
Kesinlikle yani küçük bir şey olarak görünebilir ama şöyle Orkun Bey, çalışma hayatı içerisinde çalışanın psikolojisi önemli. Yani eskisi gibi çalışanın eğer gerçekten kendini işe verebilmesi, verimliliğini tam olarak gösterebilmesi için çalışanla bir gönül bağı kurmak gerekir deniyor. Hatta buna ilişkin bazı yaklaşımlar da var. Mesela kalbe endeksli yönetim modeli deniyor. Yani emir talimat yerine çalışanın gönlünü kazandığınızda iş yerine de işe de çok önemli katkıları oluyor. Bunu yalnız sadece hani işe katkı sağlasın, verimli olsun diye yapmamak lazım. İçten gelen insani bir
temelde
duyguyla
de insanlığın gereği olarak.
Evet. İnsani bir şey yapmak Bunu yapanların da gerçekten hemen o kendilerince bir masraf ya da maliyet olarak gördükleri şeyin işe gerçekten onun üstünde çok şey kattığını da görmüş oluyorlar.
Şimdi programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. Diğer konumuza geçeceğiz. Ama geçmeden önce ben hemen size sormak istiyorum. Bu anlattığımız konuda son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa hemen alalım. Ardından ikinci bölümümüze geçelim.
Şöyle Orkun Bey, burada hani biz izin meselesini, mesai düzenlemesini bahsettik ya, orada işverenlerimize şu uyarıyı yapalım. Yani mesai saatlerini düzenleyebilirler. Bir saat geriye çek, sabah diyelim ki 9'da değil 10'da başlatabilirler. Akşam 6'da değil 5'te çalışanlarını bırakabilirler. Bunlar da her türlü düzenlemeyi işveren yapabilir. Ama tekrar edelim, haftalık çalışma saatini 45 saati aşmamak şartıyla.
Evet.
Burada çalışanlara yine iş kanununa göre kanunlarımız, mevzuatlarımız ara dinlenmeleri öngörüyor Orkun Bey. Bu 4 saatte 7,5 saat çalışılan iş yerleri için 30 dakika, 7,5 saat üstü çalışılan iş yerleri için 60 dakika.
Evet.
Yani işverenlerimiz ister mesaiyi öne çeksinler, ister erkene çeksinler ya da geç bıraksınlar. Fark etmiyor, bu ara dinlenmeleri mutlaka vermek zorundalar.
Evet.
Yani
o çalışanın
mutlaka ara dinlenmesini hakkı bunu vermek zorundalar. Yani ben işte bir saat erken bırakıyorum diye kişinin ara dinlenmesini vermemezlik edemez. Çünkü bu yasaların hani bu hükümleri koyarken şunu söylüyorlar. Bir çalışanın bedenen ve zihnen yeniden çalışabilmesi için dinlenmesi gerekiyor. Ara dinlenme dediğimiz dinlenmelerin verilmesi gerekiyor. Burada onu da sizin aracılığınızla tekrar hatırlatmış olalım.
Peki. Sevgili dinleyenler, Çalışanların Dünyası birlikteliğimiz az sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği konusu hakkında konuşacağız. Sohbetimizle devam edecek. Bizden ayrılmayın.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor.
Konuğumuz Tarkan Zengin, çalışma hayatı uzmanımızla programımız Çalışanların Dünyası'nın ikinci bölümünde sevgili dinleyiciler 3 Mayıs 2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bir yönetmelik var. Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği. Bu son zamanlarda gündemde olan bir konu mudur efendim? Yani sevgili dinleyicilerimize bu konuda biraz bilgiler aktaracağız. Aslında önemli bir husus, merak uyandıran da bir husus değil mi?
Evet.
Yani şart mıdır bu geçici görevlendirme yönetmeliği? Aslında gereken önemli bir durum sanırım. Yani örneğin amacı nedir bunun? Hangi amaçla çıkarıldı?
Şimdi bu Orkun Bey 1025 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 Mayıs'ta çıktı. 3 Mayıs Cuma günü ise resmi gazetede yayınlandı. Bunun çıkarılması mecburiydi.
Evet.
Çünkü biliyorsunuz biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizde yürürlüğe giren 703 sayılı kanun hükmündeki bir kararname vardı. Orada bu kanun hükmündeki kararnamenin isterseniz tam açılımını da söyleyelim. Buyurun. Daha iyi anlaşılsın. Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun hükmündeki kararname. Yani yeni sistemde bütün kanunlarda hangi değişiklikler yapılması gerekiyorsa bu 703 sayılı kanun hükmündeki kararnamede yer almıştı. Bunun çıkarılma tarihi de 9 Temmuz 2018 tarihiydi. O gün bu ilgili kararnamenin 178. maddesinde bu kurumlar arası geçici görevlendirme ile ilgili düzenlemenin yapılacağı yer almıştı. Orada şu söyleniyordu: bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar devlet personel başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konacak yönetmelikte belirlenir demişti.
Evet.
Yani o gün bir yönetmelik çıkarılacağı kanun hükmündeki kararnameyle hüküm altına alınmıştı. Dolayısıyla epey bir zamandır zaten beklenen bir şeydi. Çünkü Orkun Bey, yani her kurum farklı bir geçici görevlendirme sistemi uyguluyordu. Bu da kurumlar arasındaki bir takım sorunlara neden olabiliyordu. Dolayısıyla bunun çıkmış olması hem zaten bir yasal zorunluluktu, hem de bu kurumlar arası farklı geçici görevlendirme sistemlerini de tek başlık altında, tek uygulamayla düzenlenmiş olması da bu anlamda olumlu. Yani burada hani şöyle bir çalışanlarda endişe olmasın. Yani bu geçici görevlendirme acaba yani bazı kurumlarda konuşuluyor, onunla ilintili mi, ilgili bir şey mi? Onunla ilgili bir şey değil. Bu normal, rutin kamu kurumlarında zaten öteden beri
olabilen, olabilecek olan
olanların sistematiğe bağlanmasıydı. Zaten evet. Aslında biraz da gecikmiş bir şeydi. Yani 2018'de bu yönetmeliğin Temmuz ayında çıkacağı söyleniyordu. 10 ay falan oldu. 10 ay sonra çıktı.
Belki de bu uygulamanın akışında, uygulanabilirliğinde ya da gerçekten bazı aksaklıklar ya da uzamalar ya da karışıklıklar vardı geçmişte yaşanan. En azından ya da en basitinden onlar giderildi değil mi yani bu uygulamayla?
Orkun Bey, şöyle burada mesela çıkarılan yönetmelikte bir form var mesela. Burada işte geçici görevlendirme formu. Hı hı. Bunu bütün kamu kurumlarının uyması gereken bir form. Yani şöyle oluyordu. Şimdi kişiler yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Ama eski formlar vardı. Mesela orada başbakanlık kelimesi vardı. Evet. Orada işte diyelim ki bakanlar kurulu karar verir gibi bir cümle vardı. Bütün bunlar bir şeye neden oluyordu. Karışıklığa neden oluyordu. Hatta bazı kurumlar kendileri bir takım kendilerince uygulama yapmıştı. Bir başka kurum kendi sistemi içerisinde başka bir uygulama yapabiliyordu. Mesela bu geçici görevlendirme formu artık bütün geçici görevlendirmelerde bütün kurumların kullanabileceği bir form haline geldi. Hı hı. Yani herkes kendine göre herhangi bir şey yapmak yerine mevcut var olan form üzerinden yapılacak. Bunu da Devlet Personel Başkanlığı yürütecek. Ya yani bütün şey, çünkü ben bu süreçte çok bazı şeyler de yani hani bize soruluyor. Mesela bir kamu kurumu acaba ben işte taşerondan kadroya geçmiş işçilerin geçici görevlendirmesini yapabilir miyim, yapamaz mıyım diyordu. Ya da bir kurum şirket üzerinden hizmet aldığı işçiyi örneğin bir kuruma gönderebilir mi, gönderemez mi gibi bazı tereddütler yaşıyorlardı. Dolayısıyla bu tereddütlerin bence giderilmiş olması kamu adına önemli bir şey. Bunu en çok da kamu kuruluşlarında, özellikle insan kaynakları daireleri burada kafa karışıklığı yaşıyordu. Yani örneğin ya ben eski düzenlemeye göre göndersem, yeni bir düzenleme çıkarsa, yani buna aykırı bir şey olursa burada ne yapmam gerekir gibi bir takım şeyler düşünebiliyordu. Bir de biliyorsunuz Türkiye'de çok kurum var. Her kurumun kendine göre bir kurum kültürü, mevzuatı, yönetmeliği, çerçevesi var onu bağlayan. Dolayısıyla her kurumun o genel çerçevenin dışında bir de kendine özel kuralları vardı. Bunları uygulayacağım mı, uygulamayacağım mı diye tereddütleri vardı. Şimdi bence bütün bu tereddütler giderilmiş oldu. Bu dediğim gibi yani yeni bir şey değil. Çünkü 6 gün oldu çıkalı. Bazı sitelerde ya da yorumlarda da görebiliyoruz. Yani bununla birlikte her isteyeni her yere gönderilebileceği bir sistem getirildi gibi çok uç şeyler, yorumlar yapılabiliyor. Mesela ben hemen söyleyeyim.
Buyurun.
Mesela kesintili ya da kesintisiz olarak toplantı toplamda 6 ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatı alınacaktır diyor. Yani 6 aydan fazla herhangi bir görevlendirme yapıldığı takdirde kişinin muvafakatı yani izni olmadan bunun yapılmayacağı bu yeni düzenlemede de affedersiniz yeni düzenlemede de zaten hüküm olarak garanti altına
muvafakat
alınmış
durumda.
Muvafakatname
dediğimiz yine amirler tarafından kişiye gidebilirsin yazısı diyelim hani ona değil mi? Yoksa kişinin kendi isteğine bağlı değil ben yani gitmiyorum deyince
evet.
Gitmiyor mu?
Muvafakatname şöyle Orkun Bey o sizi isteyen kurum bunun bir talebi olacak.
Tabii.
İki sizin kurumunuzun da buna muvafakat etmesi.
Yani tamam gidebilirsin.
Gidebilirsin
evet,
demesi. Biz... Muvafakatname dediğiniz o. Buradaki muvafakat personelin muvafakati. Yani.
Öyle mi?
Evet evet. Burada göndermek istediğiniz çalışanın dan
yani
izin alınması.
Bana talebim ya da isteğim soruluyor mu artık?
Bu geçici görevlendirme ile ilgili. Bu yönetmelik kapsamında herhangi bir yere geçici görevde görevlendirdiğinizde sorulması gerekiyor.
Bu sadece kurumlar arasında mı yoksa
evet.
Kurum içerisinde başka yerler, başka şehirlerdeki görevlendirmelerde
yok.
Dahil değil.
Değil. Değil. Zaten şey Orkun Bey yönetmeliğin adı kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği.
Evet.
Yani örneğin diyelim ki Adalet Bakanlığı'nda çalışan hakim savcılar hariç onların mesleğine dair olanlar da bu kapsamda değerlendirilmiyor. Onlar hariç ya da Adalet Bakanlığı değil de başka bir bakanlığı örnek verelim. Örneğin ben Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndayım. Çalışıyorum. Geçici görevlendirmeyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na görevlendirileceğim.
Hı hı.
Bu kurumlar arası geçiş ve geçici görevlendirme. Zaten kişinin kadrosu geçici olarak gittiği yerde değil, mevcut çalıştığı kurumda hala kalıyor.
Evet.
Bu çok yaygın bir biçimde hatırlarsanız kullanılıyor. Yani A Bakanlığında, B Bakanlığında görevlendirilebiliyor. İşte TİKA'da çalışıyor ama bir üniversitede görevlendirilebiliyor. Ya da üniversitede çalışıyor ama diyelim ki Çalışma Genel Müdürlüğü'nde görevlendirilebiliyor. Bunlarla ilgili bir şey geçici. Burada da en fazla bir yıl yapılabileceği hüküm altına alınmış. Ama,
bir yıl geçici görevde
evet,
kalabilir.
En fazla bir yıl olabilecek ama yine çıkan yönetmelik evet her defasında da bir yılı geçmemek üzere uzatılabiliyor.
Hmm.
Yani dolayısıyla bir kurumda geçici görevde çalışan biri örneğin bir yıl gitti Orkun Bey çalıştı. Süresi dolduğunda yeniden alınması gerekiyor.
Evet.
Bir yıl daha uzatılabiliyor.
İzin isteniliyor.
Evet.
Muvaffakiyet
verilirse devam ediyor. Tabii burada dediğimiz gibi başta personelin muvaffakatı alınacaktır. Burada personelden kasıt da hemen söyleyelim yönetmelikte var. Memur, sözleşmeli memur, işçi yani kadrolu diye bildiğimiz kamu işçileri, akademik personel ve askeri personel diye de doğrudan belirtilecek. Bu geçici görevlendirmeyle nereye gönderileceğine dair hükümler yer alacak. O nedenle yani burada hani bir kuruma taşeron vasıtasıyla ya da hizmet satın alma yoluyla hizmet verenlerin personelin bu kapsamda değerlendirilmeyeceğini de buradan ifade etmiş olalım.
Evet. Keşke öbür tarafı da aklıma geldi benim ama olacağını sanmıyorum. İşçiler ya da memurlar ya da toplamda personel diyelim. Personel de kendi isteğiyle gidebilse. Kendi isteğiyle yani benim isteğim bu kurumdan bu kuruma gidip siz de geçici görevle çalışmak diye bir dilekçe ya da bir istekle talepte bulunabiliyor mu çalışan? Kurumların haberi yok.
Yok. Şöyle o çok mümkün değil Orkun Bey.
Değil mi?
Çünkü yani işin mantığı gereği de öyle olması lazım. Ama siz örneğin TRT'de çalışıyorsunuz. Fakat geçici görevle çalışabileceğiniz bir yer buldunuz. Yani bir kurum sizden yararlanmak istiyor. Ve size diyor ki birlikte çalışabilir miyiz? Yani o kurumun önce zaten ilk başta gideceğiniz kurumu bulmanız lazım.
Ve
çünkü
o kurumun da sizi
istemesi gerekiyor.
Lazım.
Yani
evet.
En başta şart olan bu. Kurum ister genellikle bizde de hani gideceğiniz yeri bulduğunuz takdirde, sizi isteyecek bir yer olduğu takdirde genellikle kurumlar muvafakat veriyor. Şayet diyelim ki o personel gittiğinde eğer o işi yapabilecek başka biri yoksa ya da başka bazı sair nedenler varsa genellikle muvafakat veriliyor, yoksa verilmiyor. O nedenle burada tabii çalışanlara verilmiş bir hak. Yani kendi mesleki kariyerine, işine, ehliyetine, liyakatine güvenen insanlar genelde başka yerlerde de bu anlamda geçici görevlendirmeyle gidebiliyorlar. Bu da bir çalışanlara verilmiş önemli bir hak.
Çalışan istemediği takdirde gerçekten gitmeyebiliyor mu? Yani ben gidemeyeceğim, gelemeyeceğim dediğinde, hani muvaffakiyetine olumsuz yanıt verdiğinde başka bir çalışana mı yöneliliyor?
Yok, orada şey, bu biliyorsunuz kişiye bağlı bir şey. Yani örneğin A şahsını istemeyle ilgili bir şey olduğu için burada o bahsettiğiniz şeylerin çok olabileceğini ben düşünmüyorum. Kişiyle ilgili bir şey.
Vaz mı geçiyor kurum o çalışanı istemekten?
Evet, yani eğer gerçekten dediğim gibi çok kilit rolde, çok nitelikliyse o kurum için, yani çalıştığı mevcut kadrosunun olduğu kurum için vazgeçilmez durumdaysa zaten bunu ilgili kuruma da yazıyla belirtiyor.
Yani, o an yani, çalıştığı kurum.
Kurum, evet. Yani nedenini de belirterek muvafakat edilemeyeceğini söylüyor.
Yani siz istediniz, çalışanımız kendi muvaffakiyetini verdi ama biz bırakamayız çünkü ihtiyacımız var diyebiliyor mu kurumlar?
Evet, onu diyebilir.
Ve geçici görevlendirme iptal oluyor.
İptal oluyor. Hı-hı. Ama orada şey Orkun Bey, yani bunu tayinle falan karıştırmayalım. Yani çalışan, örneğin A kurumunda çalışıyorsunuz, herhangi bir yere tayin isteme imkanınız var. O başka bir şey.
O her zaman var mı? Her
çalışanın sahip olduğu bir hak. Ama her talebin yerine getirme imkanı var mı? Maalesef olmuyor. Yani çünkü diyelim ki insanlar, ya bir kurumda 100 kişi çalışıyor, 70 tanesi işte diyelim ki belli bir şehri tercih ediyor, oraya gitmek istiyorsa bu her zaman mümkün olmuyor. Yani orada olmuyor. Bu sadece kurumlar arasındaki geçici görevlendirmelerle ilgili bir şey. Ama işveren bazen hani ben şurada da ihtiyaç duyuyorum, burada ihtiyaç duyuyorum diyebiliyor. O kurumların kendi iç yönetimlerine dair bir şey. İş yerlerinde de işverenin sevk ve görevi işverene aittir. Dolayısıyla yasa bunu da aynı zamanda çalışanların hakkını hüküm altına aldığı gibi işverenlerin hakkını da hüküm altına almış.
Ücretlendirmede bir değişiklik olmuyordur. Çünkü yine kadronuz, evet, gittiğiniz kurumdasınız. Hala kadronuz orada. maaşınızı, ücretinizi oradan alıyorsunuz. Fakat geçici görevlendirmenin olduğu kurumda bazı uygulamalar varsa, kendi maaşınızın üzerine bu maaşlarda, hı hı, ya da bu o uygulamanın adı neyse, döner sermaye gibi misal,
evet,
fazladan bir ücretlendirmeyle de karşılaşabilir mi? Yani bu şekilde olan personel bunu elde edebilir mi?
Şöyle, yasa, yani çıkan yönetmelikte bununla ilgili hükümler var, hı hı, Orkun Bey. Diyor ki geçici görevlendirilen personelin özlük hakları kurumunda devam edecek.
Evet.
Ve geçici görevlendirme süreleri terfi ve emekliliklerinde de hesaba katılacaktır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sürelerinde yapılacaktır. Burada özlük hakları, yani temelde özlük haklarından neyi kastettiğimiz anlaşılıyor. Çalışanın ekonomik, kadro ve benzeri durumlarıyla ilgili.
Derece, kademe, fazla, evet, mesai gibi.
Hepsi duruyor. Ancak gittiği kurumda eğer şöyle bir hüküm varsa, yani işte burada geçici görevlendirmelerle gelenlere, yani diyelim ki makam tazminatı ya da o görevle ilgili bir şey varsa bunu da alabiliyor.
Evet.
Yani bu özellikle mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görevlendirmelerde olabiliyor. Hı hı. Bir kamu kurumundan geldiğinde onun için oradaki kurumdaki maaşını alıyor ama buradan da ekstra belli bir meblağ, yani çok yüksek olmasa da işte 1000 lira, 1500 lira.
Ek olarak
lira,
üstüne.
Ek olarak verilebiliyor, bunu alabiliyor. Bunda, evet, herhangi bir şey beis yok. Yani almamasını gerektiren bir
bunlar durumda olabiliyor.
Zaten yönetmelikte de dediğim gibi bunlar çok açık bir şekilde belirtilmiş.
Bunların bilinmesinde de fayda var diyoruz.
Evet.
Efendim süremizin sonuna geldik. Haftaya inşallah tekrar birlikte oluruz değil mi?
Evet inşallah.
Farklı diyelim. Bir konuda.
Evet.
Sevgili dinleyicilerimize. Ve birlikte oluruz umarız. Ve bu arada tercih ettiğiniz için de teşekkür ediyoruz efendim bizi dinlediğiniz için. Çalışanların Dünyası bugün yine burada sona eriyor. Önümüzdeki program tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
Çalışanların Dünyası.